Ayrım 4.
Irmaklar, göller kudurmuş karalara saldırıyor, ne çıkarsa önlerine yutuyorlardı. Yeryüzünün her tarafına sular basmaya başladı. Bütün yeryüzü bir deniz olmak üzereydi. İnsanlar şaşkın şaşkın çareler arıyorlardı. Atina meydanına toplandılar. Bu meydanda önemli kararlar verecekleri zaman toplanırlardı. Gidip ama bilgin de çağırdılar. Tabii öteki bilginler de geldi. Meydanın sağında soylular, büyük toprak sahipleri, efendiler ve sayıları azalmış da olsa Olimpos tanrılarına bağlı olanlar duruyordu. Solunda ise köleler, köylüler, işçiler. Ama bilgin her iki grubun ortasında durdu. Olanlardan kendisinin sorumlu tutulduğunu biliyordu. Herkesin konuşmasını beklediğini anlayınca konuşmaya başladı. Tanrılarınıza inancınız tam iken mutlu olduğunuzu sanıyordunuz. Çünkü tanrıları her şeyin düzenleyicisi sanıyordunuz. Ve felaketleri onların gazabı, iyilikleri ise lütfu sayıyor, şükrediyordunuz. Tanrıların güçsüzlüğünü bilmiyor, anlamıyordunuz. Bunun için de onlardan hem korkuyor hem de onlara hayranlık duyuyordunuz. Bu olağandı. Çünkü insan ne kadar az anlarsa o kadar çok hayran olur. Ama artık onları tanıyorsunuz. Kaç defa hep birlikte felaketlerini boşa çıkarıp oyunlarını bozduk. Mutlu görünmüyorsunuz. Doğrusu sevindiriyor bu beni. Çünkü düşünen insan çok zor mutlu olur. Düşüncedir çünkü tüm olumsuzlukları, kötülükleri, zayıflıkları gün ışığına çıkaran. Fakat unutmayın ki yine düşüncedir mutluluğa gidecek yolları bulan. Tanrıların gazabına bana inandığınız için uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ben size düşünmeyi, düşüncenizi özgürleştirmeyi öğrettim. Büyük Prometheus da bunu yapmadı mı? Bu yüzden değil miydi ki tanrılardan çalıp ateşi verdi size? Siz mutlu olasınız diye uğradı tanrıların hışmına da. Dayanamadı sağ taraftakilerden biri. Saatlerdir bize boş safsatalar anlatıyorsun. Oysa birkaç zamana kalmaz azgın sular bütün yeryüzünü yutar. Kurtuluşu göster, kurtuluşu. Homurtular yükseldi. Kurtuluşu göster, kurtuluşu. Ama bilgin sakin sakin devam etti. Bilginleri birer fener gibi kabul edin. Onlar yolunuza ışık tutarlar. Gideceğiniz yere siz karar verir ve yolunuzu da siz bulursunuz. Sağ taraftan biri haykırdı. Sular gittikçe yükselmekte. Sizler hala durmuş bir amanın saçmalıklarını dinliyorsunuz. Yok olacaksınız, yok. Humurdanmalar oldu yine. Yok olacağız, yok. Ulu Zeus bize acı. Bilgin bu kez kızdı, sesini yükselterek. Elimde bir asa bulunduğu için bana ama diyorsunuz. Siz ise düşünce aleminde tökezliyorsunuz. Benden ne farkınız var sizin bu alemde? Eğer yolunuzu kendiniz bulmayı öğrenemezseniz, her şeyi bilginlerden beklerseniz, sonunda bilginleri de tanrılaştırırsınız. Topluluğun daha fazla tahammül edecek hali yoktu. Biri, ben gidiyorum, kurbanlar sunup tanrılara af dileyeceğim. İsterseniz kalır burada yok olursunuz. Meydan yine homurtularla inledi. Ben de geliyorum, ben de, ben de. Meydanın sağ tarafındakiler tapınaklara yöneldiler. Bilgin bağırdı. Durun, bir kurtuluş yolu var. Kimse dinlemiyordu. Soldakiler de hareketlenmeye başladı fakat Bilgin bunların önünde duruyordu. Sertçe, hiç olmazsa siz azıcık daha durun. Bir yol var diyorum size. Sol taraftaki kımıldanmalar durdu. Bilgin acele acele. Sizlerin kaybedecek neyi var? Topraklar, hayvanlar hep onların. Kocaman bir gemi yapalım. Gemiye binince kurtuluruz. Komik geldi bu öneri kalanlara. Bilginin tüm çabalamalarına karşın birer ikişer tapınaklara koştular. Oysa tanrılara sunacak hiçbir şeyleri yoktu. Her şey efendilerinindi. Bir başına kala kalmıştı meydanın ortasında Bilgin. İki kişi daha vardı. Biri Prometheus'un oğlu, diğeri de Pandora'nın kızı. Bunların aklına yatmıştı Bilgin'in önerisi. Birlikte Bilgin'in evinin bahçesine gidip çalışmaya başladılar. Gemi kısa bir sürede tamamlandı. Yeryüzünde sularla kaplanmamış pek az bir alan kalmıştı. Bilgin bir defa daha tapınaklarda yalvaranların yanına koştu. Gelin, biz gemiyi yaptık, burada kalırsanız yok olursunuz. Fakat kimseye dinletemedi. Evine geldi, gemiyi yolculuk için hazırladılar. Gemiye binecekleri sırada bir kutu çıkardı Bilgin ve alın bu kutuyu dedi. Sonra Pandora'nın kızına döndü. Tanrılar bu kutuyu annene vermişler. İçine de tüm kötülükleri, acıları, yani insanın başına bela olacak ne varsa koymuşlar. Pandora'nın kızı, niçin diye sordu. Bilgin, önceleri yeryüzünde yalnızca erkekler vardı. Prometheus yaratmıştı onları, tanrılardan öç almak için. Tanrılar da erkeklerden öç almak için anneni, yani Pandora'yı yarattılar. Ona her biri kendi niteliklerinden birini verdi. Sonra da bu kutuyu. Annen dayanamadı. Bir gün bu kutuyu açtı. İçindeki kötülükler evrene yayıldı. Sadece umut kaldı kutuda. Şimdi alın bunu ki hiçbir zaman yılgınlığa düşmeyin. En kötü durumlarda bile başaracağınıza inancınız olsun. Pandora'nın kızı şaşkınlıkla dinliyordu. Hayretten elindeki kutuyu düşürdü. Sulara gömüldü kutu. Sonra açıldı ve içindekiler de karıştı azgın sulara. Ne yaptın diye bağırdı Prometheus'un oğlu. Artmıştı kat kat şaşkınlığı Pandora'nın kızının. Üzülmeyin dedi bilgin tatlı bir sesle. Böylesi daha iyi oldu. Bu sularla bütün evrene yayılacak umut. Dağın, taşın, ağacın, kuşun, insanın, yani her şeyin umudu olacak artık. Her yerden ve her şeyden umut fışkıracak. Sular iyice yükselmişti. Bilginin evinin bulunduğu yamaca kadar gelmişti. İnsanlar aynı yamacın doruğundaki bir tapınakta kendilerinden geçmiş tanrılara yalvarıyorlardı. Bilmiyorlardı ki o tanrıların hepsini Zeus yok etmişti. Prometheus'un oğlu ile Pandora'nın kızı gemiye bindiler. Sıra Bilgin'e gelince yapamam dedi koca Bilgin. Ben bir aydınım. İnsanları bırakıp kendi kaygıma düşemem. Beni ben yapan kellem koltuğumda dolaşmamdır. Gidip bir daha konuşacağım. Siz beni gemide bekleyin. Sonra tapınağa gitti. Yarı çılgın bir halde yalvaranlara benim evime doğru bakın. Gemi yüzüyor. O gemi hepimizi kurtaracak ve tanrıların sonu yeni insanlığın başlangıcı olacak. Tapınaktakiler başlarını kaldırarak gördüler ki Bilginin evi de sular altında kalmış fakat gemi Zeus'a inat yüzüyor. Pandora'nın kutusundan yayılan umutla doldu içleri. Bilgini bir kurtarıcı olarak kucakladılar ve hep beraber gemiye yöneldiler. İnsanların bu halini Olympus'tan gören Zeus koskoca bir dalga gönderdi. Bütün insanlar Bilgin ile birlikte sulara gömüldü. Yeryüzünde sadece bir tek gemi Zeus'a meydan okuyarak uzaklarda sulara gömülmeyen bir dağa doğru yüzüyordu. İçinde Prometheus'un oğlu ile Pandora'nın kızı ile beraber. Zeus geminin kurtulduğunu görünce çok kızdı ve kendini Olympus'un derin uçurumlarından aşağıya bırakıverdi. Tanışıyor muyuz? Mahmut Keçeci. Bu öykü Körler Federasyonu tarafından 1997 yılında düzenlenmiş olan yarışmada mansiyon ödülü almıştır. Yazarın hayatı. 17 Kasım 1971 tarihinde Konya ili Seydişehir ilçesi Kumluca köyünde doğdu. 1979-1980 eğitim ve öğretim yılında Ankara Aydınlık Evler Körler Yatılı Bölge Okulu'nda başlayan özel eğitim serüveni 1987-1988 eğitim ve öğretim yılı bitiminde Gaziantep Körler Yatılı Bölge Okulu'nda sonuçlandı. Lise tahsilini memleketi olan Seydişehir'de özel eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan normal bir lisede tamamladı. 1991-92 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. Halen söz konusu fakültenin emektar öğrencisidir. İlkokuldan başlayarak yazın dünyasına özel bir merakla katıldı. Gerek yazarak, gerekse okuyarak. Kompozisyon, deneme, makale türü yazım biçimlerinin yanı sıra şiirle de yakından ilgilidir. Bu birikime yaslanarak ilk kez ciddi anlamda bir öyküyü kaleme aldı. Daha önce şiir anlamında bir yoğunlaşma yaşıyormuş. Bundan kaynaklı olarak yazdığı bu öyküde şiirsel bir dil ve anlatımın izlerine rastlamak mümkün. Sanatı ticari bir meta değil, bir paylaşım alanı olarak görmekle birlikte böyle bir yarışmaya katılmasının nedeni özürlülük sorununa yakınlık duymasıdır. Tanışıyor muyuz? Yüzleri yorgunluk ve usanç görünümlü insanların yurtlarına, yuvalarına doğru hazin bir dere gibi akışıyla oluşan kalabalıklara boğulan sokakların, güneşin batımıyla birlikte kapılacağı yalnızlıktan ve etrafı kuşatacak zifir karanlıktan ürperen bakışlar ilişti gözlerime. Henüz bir yolculuğun, bir serüvenin başlangıcında. Acınası, silik, ürkek vizyonlu bu insanların bütün sermayesi, ellerindeki şarap şişeleri olsa gerek ki sımsıkı tutuyorlardı ellerinde. Her biri bir kuytulukta konumlanmış, çocukların emzik emmelerini andıran bir edayla somuruyorlardı şişeleri. Sahil şeridi boyunca yürürken ilgimin odaklandığı sokak insanına yöneldim. Bir çift söz alışverişine dahi tahammül göstermeyeceği her halinden anlaşılıyordu. Çünkü o, şarabıyla enerjisinin kalan damlalarının boğazlaşmasını duyumsuyordu sadece. Belli ki dünyası avuntular üzerine kurulmuştu. Yapay mutluluğuna yaslamıştı sırtını. Kafasında oluşan kurguyu tepkileri yardımıyla kavramaya çalıştım. Diyordu ki titreyen bedeni. Çalmayın kapımı. Evde yokum. Evim de yok ayrıca. Ne tapum var ne kira kontratım. Hep dışarıdan görürüm. Camı, çerçeveyi, perdeyi. Duvarların yalnızca dış yüzüne aşinayım. Ara sıra seyrederim uzaktan çiçekli balkonları. Elektrik, su, telefon, faturası diye koşturmam herkes gibi ay sonları. Yumuşak yerde yatmayı sevmem. Sert bir zeminde uyurum hep. Bu yüzden ağrılarla da aram yok. Karnım çöp başlarında doyar. Vız gelir tırıs gider. Kafeler, restoranlar. Göremez diğerleri. Gözü yaşlı lodosun ince yürek çırpıntısıyla kocaman bir denize savuruşunu. Görkemiyle ay ışığının kız kulesini yakıp kavuruşunu. Vapurların iskelelerle dansı kışkırtır bir yaşanmamışlığımı daha. Yıldızların suya düşen parıltısı kavuşturur gönlümü ferahı. Bedensel bütünlüğünü bir objeden ayrı düşünmeyen bu insan, dolayısıyla varlık nedenini sorgulamaya da tenezzülsüz bir görüntü sunuyor gözlemleyenlere. Belli ki yaşadığı sefalet ve yalnızlık irimli bir yaraya dönüşmüş yüreğinde. Hem öyle utanç çukurundan öfke girdabına düşmeye de mecali kalmamış. Öylesine bir zavallı işte. Karamsarlığımı kışkırtan garip bir hüzün dalgası yayıldı hücrelerime. Bir dayanma ve direnme noktasına çarpıncaya dek sürdü. Sonra içimde hiç de azımsanamaz bir heyecan, bir kıpırtı yaratan canlılık sezdim doğada. Hafiften esen rüzgarın dalları, yaprakları çıldırma triplerine sokarcasına salladığı bulutları bilinmeyen noktalara doğru bir çizgi halinde yolladığı doyumsuz bir manzaraydı bu. Derin bir düşünme sürecine daldım bu doğal güzelliklere rağmen. Hareket saati yaklaşıyordu. Bileti ayırttığım yazıhanenin yolunu tuttum. Daha önce filmlerde izlediğim çöküntü insan manzaralarına yakından tanık olmaktan kaynaklı burukluğu yenemedim bir süre. Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimdeki eşitsizliğin yansımalarıydı bu tablo. Otobüsün pencere kenarına yerleştim dışarıyı seyretmek için. Az sonra görme yetisinden yoksun bir insan şaşkın bakışları aşıp bir özgüvenle tırmandı otobüsün merdivenlerini. Yoldaşlarını hayreti düşüren bir çabukluk ve özenle buldu 24 numaralı koltuğu. Önce inceledi, sonra oturdu yerine. Yan yana düşmüştük. İnsanlar meraklı meraklı bakıyorlardı. Şık giyimli, selvi boylu, beyaz tenli, siyah saçlı oluşuna değil, görme yetisinden yoksunluğuna rağmen bir başına yollara koyulma cüretine bakıyorlardı. Ama bir şey göremiyorlardı. Çünkü anlam veremiyorlardı bu haline. Görebildikleri tek şey kendileriydi. O bir yansıtıcıydı. Onların umarsızlıklarını gösteren bir aynaydı. Yolcular açısından bir çekim gücü oluşturan insanın yanı başımda duruşundan kaynaklı heyecan içindeydim. Ancak nesnel koşullar ne olursa olsun bu etkiye karşı direnmeli, doğal, içten ve samimi bir davranış geliştirmeliydim. Elimi uzatıp eline dokunarak selam dostum dedim. O da elini uzatıp selam dedi. Elleri de yüzü gibi sıcacıktı. Tanışma ve hal hatır merasiminin ardından söyleşimiz günümüz insanıyla iletişimin niteliğini sorgulama eksenine biçimlendi. Acıma dolu anlamsız bakışları görüyordu da aldırmıyordu sanki. Yüzündeki bu ifadeyi sözleriyle perçinledi. Görüldüğü gibi göremiyorum herkes gibi. Bir an görmediğini atlayarak anlayamadım der gibi kafamı salladım. Böylelikle bir iletişim kazasına neden olmuştum. Hatamı telafi etmek için biraz açar mısınız diye uyardım. O da önce zihinsel bir egzersiz yapıp söyleyeceklerini yoğurdu. Sonra derin ve soluksuz bir anlatımla ayrıntılandırdı düşüncelerini. Nedir ki görememek? Hareketli heykeller gibi kör, sağır ve dilsizlerin çokluğunda. En doğal insani gereksinimlerden yoksulluğa rağmen çığlıklar, bulutlara çarpıp yankılanmıyorsa uzak illerde hangi anlamı taşır ki görsel algılar? Bakamama koşullarında yüreklerin işlevselliğine inanılmıyor mu hala yeryüzünde? Bu kadar örnekten sonra. Yanıtlamak üzere sorguluyor gibiydi. Yönelttiği soruları üstüme alınmış olsam epeyce bocalayacaktım. Utancımdan sözcükler boğazıma dizilecekti. Anlatımında insanlara dair ön yargılar, yanılgılar, sorumsuzluklar, umarsızlıklar yüklüydü. Bereket ki o an için söz söylememe fırsat tanımadı. Aksine daha da yoğunlaştı söyleminde. Halbuki penceresi perdeliler, ela gözlü yürekleriyle görürler dünyayı, vahşi doğadan biri. Tıpkı tarihin babası Odessa ve İlyada destanlarının yaratıcısı Homeros gibi. Nasıl mı? Baharı kuşlar müjdeler, şiirseldir, soyut bir dokunuştur. Cıvıltıları ve kanat çırpınışlarıyla fark ettirirler kendilerini. Bebekleri ağlayışından, çocukları gülüşünden ve çiçekleri kokusundan tanırım. Okşamak isterim gülü, elini uzatır, geri çeker. Batar dikeni, kanatır, göremem rengini, tebessümle. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. İrkilerek, bağışlayın, renkler karanlık olsa da algılarımda, ufkum, düşlerim beyazdır. Beyazdır, ışıl ışıldır, sosyetenin aksesuarı, yaşamı yürekleriyle yoğuranlarınsa ihtiyaç savarı baston. Beyazdır, rüzgarıyla barışı zamana savuran güvercin. Kışın karı beyazdır, yazın güneşi kızıl, yüreğimin renk bileşkesi. Aydınlık derler, ışık derler, gündüz gece derler, gülerim. Gerçek güneşi bilirim, gökyüzüne asılı duran güneşi. Güneşi elleriyle tutanları, canlarıyla, kanlarıyla, yaşamlarıyla, inançlarıyla, umutlarıyla güneşe gömülenleri de. Her biri bilincimin mum ışığı olanları yani. İşte bu etkiyle devinir insanlık, bu bilinçle coşar, bu duyguyla umutlanır. Çünkü bir itiş kakıştır, bir harekettir, bir çırpınıştır. Proteinli canlıların var olma biçimi yani yaşam. Evlerde, caddelerde, sokaklarda, otobüslerde, trenlerde, vapurlarda, fabrikalarda, tarlalarda. Bir hengamedir, bir telaştır, bitmeyen bir heyecan. Öznesi olmak bir noktasından dalmak ortasına. İnadına, insanca ve onurluca yürümek adına üretmek. Duyumsamak o coşkuyu, o dinamizmi, o mutluluğu. Ne güzel şey, aşağılanmadan, horlanmadan, örselenmeden, dışlanmadan. Göbeğine yerleşmek sevdalı yürüyüşlerin. İlerlemek öylece özgür yarına, dört duvar arası mahkumlukları aşkın adımların eşliğinde. Yani dün gibi olmayan, yani fazladan bir boğaz olarak görülmeyi gömerek karanlığa. Yürek diliyle konuşarak, yürek gözüyle görerek önce bugünü, sonra yarını boyamak güzellikler renginde. Bir umut, bir sevda, bir hasret şimdi. Ne dersiniz, zor mu o kadar? Oracıkta kolay diyebilmek isterdim. Ne var ki türküler dost dudaklardan bile ayrı ayrı akıyor. Her seste, her solukta, her yürekte bir başka yanıklık, her zihinde bir başka çağrışım yaratıyor. Oysa kesişse bir odakta, tutkular, özlemler, düşler, aynı göğün altında durmanın anlamı belirir. Yırtarak usançları, utançları. Örterek yalnızlıkları, yoksullukları. Aynı bulutlar ıslatsa da saçları, aynı toprağa düşse de gölgeler, aynı havayı solusa da ciğerler, aynı güneşle yansa da tenler, meraklı, acıma dolu anlamsız bakışların kesilmiyor gerisi. Anlaşılan hala tanışmıyoruz, dost olmak bir yana. Duymayanlar bilirdi sessiz sesi. Pelin Erdoğan. Bu öykü Körler Federasyonu tarafından 1997 yılında düzenlenmiş olan yarışmada mansiyon ödülü almıştır. Denizden gelen yosun kokusuyla kendinden geçti bir ara. Yavaş yavaş indi göz kapakları, salındı bedeni rüzgarın nemli soluğunda. Evren karşısında öylesine akışkandı ki göz kapaklarından içerilere süzülüyor, dans ediyordu hayallerin mistik ezgisiyle. Görmek ve anlamak onun hislerini, değmek kumdan tinine, ağlamak yağmurların göğsünde saatlerce. Gülmek, coşmak delicesine sarı gömlekli, beyaz etekli papatyasıyla. Yıldızların milyonlarca öyküsünü dinlemek bir Ağustos gecesinde. Baharın doğum sancılarıyla kıvranan bedeninden her yeni çiçek doğduğunda, tarlalardan pıtır pıtır yavrular yükseldiğinde yeryüzüne ellerini tutup sımsıkı yanımdayım dostum demek, silmek alnındaki terleri. Hazin bir yalnızlığın olmadığını bilmek bu evrende. Yalnız değilim diye geçirdiği içinden sakin ve huzurlu düşünürken bunları. Yanı başında beliren bir gölgeyle ilkildi, sonra birden açtı gözlerini. Güneş pırıl pırıl ve sımsıcak öylece duruyor, deniz ise gözlerini iri iri açmış, beyaz dişlerini sergileyerek zaman zaman gülümsüyordu ona. Peki ya yanı başındaki bu lüle lüle kızı saçlı kız da kimdi? Kendine bir şeyler söylediğini fark eder fark etmez dudağını okumaya çalıştı ama doğaya öylesine dalmıştı ki kendine gelinceye kadar o güzel kız gidivermişti kızarak yanından. Koştu peşinden, anlatmaya çalıştı minik ellerinden dökülen hareketlerle kaba davranmak istemediğini. Fakat karşısında şaşkın ve anlamaz bakan iki yeşil gözden başka bir şey de elde edemedi bu şekil dili. Oysa ne de açıktı anlatmaya çalıştıkları. Ellerini iki yana açıyor, sonra bitiştirip iki elini göğsünde üst üste koyarak gülümsüyordu kızıl güzeli göz bebekleriyle. Çok geçmeden şaşkın bakışlar da kayboldu koşarak giden güzelin gittikçe küçülen bedeninde. Neydi onun sırları? Kulağında, dilinde neydi dudakların hareketi? Neydi kulakların harikulade girintisi, çıkıntısı onda? Neydi dokunmak bir yaprağa, göze vuruna? Koşmak, uyumak neydi? Kulaklarını ve dudağını kendisi kadar sever miydi? Peki ya tekerlekli iskemlelerden dünyayı yakalayan insanlar kadar sever miydi bacaklarını? İşaretler nasıl öylesine garip gelmişti ona? Sırlarını bile soramadan kaybolup gitmişti işte. Güneş hala sıcak, pırıl pırıl, kuşlar yine neşeliydi. Deniz biraz yorulmuştu sanki balıkların yaramazlığını yatıştırmaktan. 2 Mart'ı yemek kavgasına tutuşmuş, az ilerideki balıkçı teknesine kadar kovalamışlardı birbirlerini. Doğa hep yerindeydi, işte gitmiyordu, arkasını dönerek bakmıyordu onun işaretlerine şaşkınca. Alışkındı çünkü, milyonlarca yıl öncesinde de görmüştü buna benzer şekilleri insanların ellerinden, bedenlerinden yükselirken. Tekrar yerine döndü ve oturdu kumların üzerine. Yıldızların görünmeyen yüzlerine baktı maviliğinde gökyüzünün. Ne de çok korkuyorlar, bu kadar uzağa kaçtıklarına, gizlendiklerine göre diye geçirdi içinden. Komşularının küçük oğlu geldi aklına. Garip garip hareketler yapıyor, yaşıtları gibi yürüyüp okuyamıyor, konuşamıyor diye gündüzleri hep evde oturturlar. Her geçen gün daha da üzüntüyle dolu bakarlardı anne ve babası ona. Küçüğü de üzerlerdi umutsuz gözleriyle, kalpleriyle. Yıldızlı vakitlerde çıkarırlardı sokağa ve tanıdık bir iki yere. Oysa bilirdi o sevimli küçüğün oynamayı istediğini, öğrenebildiğini. Şekil dilini öğretmişti ya o küçüğe ve de iskambil kağıtlarından ev yapmayı. Üzüntü ve umutsuzlukla bezenmiş bir okşama istemiyordu o küçük adam saçlarında. Bir öğretici, bir dost da ihtiyacı olan. Nasıl da bilemiyordu buna annesi babası. Hadi gelin yıldızlar, gelin de çıksın küçük dostum ışığa. Korkmayın, elinizi tutacak öyle çok dost var ki aşağıda. Duymayanlar bilirdi sessiz sesi. Pelin Erdoğan. Bir süre sonra güneş kızıl bir ezgi bırakarak denize bir oyuncak top olup yuvarlanıp gitti evrenin diğer yüzüne. İşte geliyordu yıldızlar, duymuşlardı çağrısını. Anlamışlardı onu tıpkı annesi babası gibi, komşularının küçük oğlu gibi. Yalnız değilim diye tekrar haykırdı içinden. Bunca güzelliği görebildiğine sevindi. Yürüyebildiğine, koklayabildiğine yosun kokusunu denizin ve az ötesindeki kumlara uzanan, top oynayan, mısır yiyen insanların mutluluklarını yakalayabildiğine. Annesinin az sonra onu yemeğe çağıracağına, babasının kucağına oturacağına, çok ama çok soru soracağına sevindi. Kıpır kıpırdı. Kulağındaki ve dilindeki sırlarla bir çocuk dünyasıydı içindeki. Hep meraklıydı insana, doğaya. Meraklıydı dudakların hareketine, meraklıydı kulağın şekline. En çok kulakları ve dudakları seviyordu insan bedeninde. Ne zarifti bir kulağın kıvrımları. Salyangozun da kıvrımları vardı ya hani, bir ortaklık var mıydı acaba? Tam bu sırada genç bir kadının elini tutmuş, denize doğru yürüyen bir güzel kız geçti yanı başından. İncecik bedeniyle kırılgan bir gelinciği andırıyordu. Biraz ürkek, biraz da yabanıl. Az ötesinde durdular ikisi de. Yüzlerine kızıl ışık, saçlarına yosunlu rüzgar yayıldı. Doğanın tatlı dadısı Shakespeare'in kollarından inerek denize tatlı rüyalar salmaya başladı evreni. Bu güzel kız da rüyalardan mı süzülmüştü acaba? Yavaşça kalktı yerinden ve yürüdü onların yanına. Üçü de bakıştılar birbirlerine. Ne genç kadının ne de güzel perinin oynamıyordu dudakları. Ve güzel perinin bakışları donuk, hareketleri çevikti. Göz bebekleri buluşamamıştı bir türlü aynı noktada. Görmüyor o dedi kendince. Ne de güzel gözleri vardı, kocaman ve simsiyah. Kapkara çukurlar gibi derin geldi birden ona. Kim bilir ne kadar sırlarla doluydu bu kara göz bebekleri. Ne kadar ilginçti dokunduğu nesnelerin derinlerdeki görüntüleri. Denizin karartısı da tüm sırları gömüyordu ya derinliklerine geceleri. Güzel peri merakla dinliyordu çevresini. Bir ara gülümsedi ve yavaşça ona yaklaşıp dokundu zarif elleriyle yüzüne, eline, saçına, en çok da gözlerine. Kıpırdadı dudakları ve başladı gizli konuşma aralarında. Düşündüler içlerinden duymayanların bildiğini, sessiz sesini evrenin ve görmeyenlerin çözdüğünü, siyah sırrını nesnenin. Ilık ve güçlü bir esinti geldi sonraları ve deniz sıyrıldı henüz daldığı uykusundan. Hareketlendi dalgadan kolları, bacakları. Uzak nehirlerden, derelerden gelen dağ karlarının eriyik öyküleri şahlandı birdenbire. Bir çizgi ışıkla açıldı mitsel kapı kitap sayfalarını sıyırarak. Ardından da iki keçinin çektiği arabasında fırtınalar tanrısı Thor gözüktü elinde çekiciyle. İkisi de izlediler Thor'u ve dinlediler onun fırtınalarını, şimşeklerini bu şahlanan öykülerden. Yıllar sonra yağmurlu bir yaz akşamında yine aynı yere gelerek 14 yaşındayken güzel periyle yan yana durup izlediği Thor'a bir kere daha baktı. Görebiliyor muyum diye. Yine oradaydı Thor, arabası ve çekiciyle.
Bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr